Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 24.
12. dizin, sayfa 236. 12. kızım. Sorgulayıcısı tam bir hafta ortalarda görünmemişti. Martin hücresinde oturuyordu ve yalnızca Kur'an ona arkadaşlık ediyordu. Böyle devam ederse pek yakında 6666 ayetin her birini ezbere tekrarlayabilen o muhterem topluluğun bir parçası olacaktı. Diğer yandan özel kuvvette geçirdiği yıllar ona pek çok insanda bulunmayan, uzun süre hareketsiz oturabilme ve can sıkıntısıyla tedirginliğe direnme yetilerini kazandırmıştı. Böylece yeniden insanın hücre hapsinde çıldırmasını önleyecek düşünsel iç dünyaya adapte olma alıştırmalarını yaptı. Diğer yandan bu yetenek Edsel hava üstündeki havanın gittikçe daha gerginleşmesinin önüne geçemiyordu. Adamlarını gözden kaybetmişlerdi. Langley'deki Marek Gumiyeni ile Londra'daki Steve Hill sorularıyla onları her gün biraz daha sıkıştırıyorlardı. Predator'a çifte görev verilmişti. Hem kaz ayağının yeniden ortaya çıkması olasılığını göz önünde bulundurarak Resul Hayme'yi gözlemeye devam edecek, hem de Körfez'de ortaya çıkıp Arap emirliklerinde herhangi bir limana demirlemesi halinde Raşa adlı Arap yelkenlisini izleyecekti. Doktor Hattab Guantanamo Bey ile ilgili hikayenin her açıdan doğru olduğunu onaylatır onaylatmaz geri döndü. Bu çok da kolay olmamıştı. Efe gönderilen dört adam karşısında kim olduğunu açıklamaya en ufak bir niyeti bile yoktu. Hepsi de radikal olmadıklarını, Amerikalıların ağına rastlantı eseri düştüklerini defalarca tekrarlamışlardı. Amerikalılar ne düşünüyorlarsa düşünsünler, El-Kaide onların doğru söylediklerini onaylıyordu. İşi zorlaştıran bir başka noktada İsmet Han'ın işbirliğine yanaşmaması yüzünden zamanının büyük çoğunluğunu tekli hücre hapsinde geçirmiş olmasıydı. Bu nedenle diğer mahkumlardan hiçbiri onu yakından tanıma olanağı elde etmemişti. Bölük bölçük birkaç sözcük İngilizce katmış olduğunu itiraf ediyordu. Ama bunun nedeni bitmek tükenmek bilmeyen sorgulamalar sırasında CIA ajanı ile onun söylediklerini Paştun diline çeviren çevirmenin konuşmalarını can kulağıyla izlemiş olmasıydı. Hatta bütün öğrenebildiklerinden mahkumun kendisine bir kere bile yalan söylemediği sonucunu çıkarmıştı. Afganistan'dan elde etmeyi başarabildiği az bir bilgide Bagram ile Pul-e-Çark hapishanesi arasında cezaevi aracından kaçma olayının doğru olduğunu söylüyordu. Bu olayın İngiliz Büyükelçiliği bünyesindeki ISI şubesinin becerikli şefi tarafından düzenlenmiş olduğunu bilemezdi elbette. Albay Yusuf öfkesini çok inandırıcı bir biçimde sergilemiş, yeniden güçlenmeye başlayan Taliban'ın ajanları da ona inanmışlardı. Ve El-Kaide'nin bu konu ile ilgili sorduğu sorulara hepsi bu yönde yanıt vermişlerdi. Sorgulamaya devam ettiği gün yeniden Tora Bora'daki geçmişimize dönelim diye önerdi. Bana çocukluğunuzdan söz edin. Hattab çok zeki bir adamdı. Ama Martin'in sahte Afgan da olsa Afganistan dağlarını kendisinden çok daha iyi tanıdığını tahmin etmesi mümkün değildi. Eğitim kamplarında geçirdiği 6 ay boyunca Kuveytli, dağlarda yaşayan Paştunlarla değil, yalnızca Araplarla bir araya gelmişti. Sayısız not aldı, bu notların arasında Maloko Zayi'nin bahçelerinde yetişen meyvelerin adları bile vardı. Kalemi kağıt üzerinde hızla hareket ediyor, doldurduğu sayfalar çoğaldıkça çoğalıyordu. İkinci oturumun üçüncü gününde İsmet Han'ın yaşamında önemli bir dönüm noktası olan güne geldiler. Bu Tomahawk cruise füzesinin dağı deldiği 20 Ağustos 1998 günüydü. Hattab ah evet gerçekten çok trajik diye mırıldandı. Ve kendisine kefil olabilecek yaşayan hiçbir akrabası bulunmayan tek Afgan olmanız oldukça tuhaf. Bu oldukça olağanüstü bir rastlantı ve ben bir ilim adamı olarak rastlantılardan hoşlanmam. Aslında İsmet Han Guantanamo'da Amerikalılardan neden böylesine nefret ettiğini açıklamaktan hep kaçınmıştı. Kalai Cangi'den sağ kurtulmayı başarıp Camp Delta'ya getirilen başka mahkumların anlattıkları bu boşluğu doldurmuştu. Taliban ordusunda İsmet Han adeta efsaneleşmiş bir karakter haline gelmişti ve kamp ateşlerinin çevresine oturulduğunda büyük bir saygıyla onun asla korku nedir bilmeyen bir kahraman olduğu fısıldanıyordu. Diğer hayatta kalanlar sorgulanırlarken onun bütünüyle yok edilen ailesinden söz etmişlerdi. Hatta kısa bir ara verip karşısındaki adamın yüzüne baktı. İçinde hala ciddi kuşkular taşıyordu. Ancak artık kesin olan bir şey vardı. Bu adam gerçekten İsmet Han'dı. Ama ikinci soru ile ilgili kuşkuları henüz tamamen yok olmamıştı. Amerikalılar tarafından döndürülmüş müydü? Demek bir tür şahsi savaş ilan ettiniz, şahsi bir cihat öyle mi? Ve bugüne dek hiç yumuşamadınız mı? Ve bu konuda tam olarak ne yaptınız? Kuzey İttifakı'na, Amerikalıların müttefiklerine karşı çarpıştım. Ama Ekim ve Kasım 2001'den sonra, dedi hatta. O zamana dek Afganistan'da hiç Amerikalı yoktu, diye karşılık verdi Martin. Bu doğru. Böylece Afganistan için savaştın ve kaybettin. Şimdi Allah için savaşmak istiyorsun. Martin evet anlamında başını salladı. Şeyhin öngördüğü gibi. O an Doktor Haddam'ın kendinden emin nezaketi onu ilk defa yüzüstü bıraktı. Tam 30 saniye boyunca masada karşısında oturmakta olan kara sakallı yüze ağzı açık baka kaldı. Elindeki dolma kalem adeta havada donup kalmış gibiydi. Sonunda fısıltıyla siz Şeyh ile gerçekten tanıştınız mı? Eğitim kampında geçirdiği onca hafta içerisinde Hattab Usame Bin Laden'i hiç görmemişti. Bir defasından koyu renk camları olan bir Toyota Land Cruiser hemen yanından geçmiş ama durmamıştı. Dünyada herkesten daha fazla saygı duyduğu bu adamı görmek, hatta onunla konuşmak uğruna sol elini feda etmeye hazırdı. Martin gözlerinin içine bakarak başını salladı. Hattab kendisini toplayarak, ''Bana bu olayı en başından itibaren anlatın ve olanları tüm ayrıntılarıyla birer birer aktarın. Hiçbir şeyi atlamayın.'' dedi. Martin anlatmaya başladı. Genç bir delikanlıyken Peşaver yakınlarındaki medreseyi bitirip nasıl babasının laşkarında hizmet etmeye başladığını, diğerleriyle nasıl devriye gezdiğini ve yalnızca sığınılacak birkaç kaya parçasının bulunduğu yamaçta nasıl saldırıya uğradıklarını anlattı. Ne var ki İngiliz subayından hiç söz etmedi. Blowpipe roketinden ve savaş helikopterinin yok edilmesinden de öyle. Yalnızca gök gürültüsü gibi ateş eden makineli tüfeklerden ve Allah'a çok şükür helikopterin cephanesi bitene kadar havalarda uçan bomba ve şarapnel parçalarından söz etti. Baldırında aniden yumruk ya da çekiçle vurulmuş gibi bir ağrı hissettiğini, arkadaşlarının onu omuzlarında dağlardan aşağıya taşıdığını, sonra katırı olan bir adamla karşılaştıklarını aktardı. Sonra onu Jaji'de bir mağara kompleksine götürdüklerini ve kendisini orada yaşayan ve çalışan Suudilere teslim ettiklerini belirtti. ''Peki ya Şeyh? Bana Şeyh'ten söz edin.'' diye üsteledi hatta. Böylece Martin anlatmaya devam etti. Kuveytli onun anlattıklarını kelimesi kelimesine not alıyordu. ''Bunu bir kez daha tekrarlayın lütfen.'' ''Bana şöyle dedi. Bir gün gelecek Afganistan'ın sana artık ihtiyacı kalmayacak. Ama Yüce Allah'ın senin gibi bir savaşçıya her zaman ihtiyacı olacak.'' ''Peki ya sonra?'' ''Sargımı yeniledi.'' ''Bunu Şeyh mi yaptı?'' ''Hayır, yanındaki doktor, Mısırlıydı.'' Doktor Hattab arkasına yaslanarak derin bir soluk aldı. Elbette şu doktor, İslami cihadı Mısır'dan Şeyh'e getiren ve onunla birlikte El-Kaide'yi kuran, Bin Laden'in dostu ve sırdaşı olan Eyman El-Zevahiri. Önündeki kağıtları toparlamaya başladı. ''Yanınızdan bir kez daha ayrılmak zorundayım. Gidişim bir hafta ya da biraz daha uzun sürebilir.'' Ben dönene dek burada kalmak zorundasınız, hem de kelepçeli olarak. Çok fazla şey gördünüz, çok fazla şey biliyorsunuz. Ama gerçek bir müminseniz ve gerçekten Afgan diye anılan kişiyseniz, aramıza itibarlı bir nefer olarak katılabilirsiniz. Eğer değilseniz... Kuveytli yola çıktığında Martin hücresine dönmüştü bile. Bu defa hatta doğruca Londra'ya dönmedi. Hilton Oteli'ne gidip bir gün bir gece hiç durmadan özenle yazdı. Yazılarını tamamladıktan ve işi bittikten sonra doğruca limanın sularına fırlatacağı, hiç kullanılmamış yeni bir cep telefonuyla birkaç görüşme yaptı. Bu konuşmaları dinleyen olmadı. Olsaydı da söylenenler dinleyenlere hiçbir şey ifade etmezdi. Doktor Hattab'ın hala özgür olmasının en önemli nedeni çok dikkatli bir adam oluşuydu. Yaptığı telefon görüşmeleri sonucunda Dubai açıklarında demir atmış olan Raşa'nın kaptanı Faysal Bin Selim ile bir görüşme ayarladı. Öğleden sonra ucuz bir kiralık arabayla Dubai'ye gidip kaptanla konuştu ve ona uzun ve kişisel bir mektup teslim etti. Kaptan mektubu alarak özenle entarisinin derinliklerinde gizledi ve 4000 metre üzerlerinde Predator turlamaya devam ediyordu. İslami terör örgütleri ne kadar dikkatli olurlarsa olsunlar cep ve uydu telefonlarının kendileri için çok tehlikeli olduğunu bilecek kadar çok önemli ajanlarını yitirmişlerdi. Ne de olsa Batı çok ileri bir dinleme ve şifre çözme teknolojisine sahipti. İkinci zayıf noktaları ise büyük miktarların normal banka sistemi üzerinden transferiydi. Bunun tehlikelerinden kaçınmak için yapılan birkaç değişiklik dışında birinci halifelik dönemi kadar eski bir yöntem olan Hundi sistemini kullanıyorlardı. Hundi kayıtsız şartsız güvene dayanan bir kavramdır ve her aklı başında avukat müvekkilini bu yöntemden vazgeçirmeye çalışır. Ama dolandırıcılık yapmaya kalkışacak her para yıkayıcı işinden olacağı ya da başına daha kötü şeyler gelebileceği için buna cesaret edemez. Hundi sisteminde verici parasını A noktası da nakit olarak para kuryesine verir ve ondan kendi payına düşeni çıkardıktan sonra kalan parayı B noktasındaki alıcıya vermesini ister. Para kuryesinin B noktasında güvendiği bir ortağı vardır. Bu çoğunlukla bir akrabasıdır. B noktasındaki bu ortağını arar ve kimliğini kanıtlayan alıcıya parayı nakit olarak vermesini söyler. Memleketlerindeki ailelerine para gönderen milyonlarca Müslüman olduğu göz önünde bulundurulduğunda, para nakit gönderildiği, bilgisayar kullanılmadığı, kontrol edilebilecek belge bulunmadığı ve alıcı da verici de takma adlar kullanabildiği için bu tür para alışverişlerini yakalamak ve izlerini sürmek olanaksızdır. İletişim içinde buldukları bir çözüm yolu vardır. Buna göre teröristlerin mesajları 3 haneli şifreler halinde elektronik mektup ya da telefon mesajı olarak dünyanın bir ucundan diğer ucuna gönderilebiliyordu. Yalnızca elinde 300 farklı üçlü şifrenin bulunduğu deşifre listesine sahip olan alıcı mesajın ne anlama geldiğini anlayabilirdi. Ama bu yöntem ancak kısa talimatlar ya da uyarılar söz konusu olduğunda işe yarar. Bazen daha uzun ve daha ayrıntılı bir metnin de dünyanın bir ucundan bir ucuna yolculuk etmesi gerekir. Hep acelesi olan batıdır, doğu ise sabırlıdır. Eğer uzun sürecekse uzun sürecektir. Raşa o gece demir alıp Gvador'a doğru yola çıktı. Karaçili sadık bir kurye SMS yoluyla sahile çağrılmıştı. Motosikletiyle gelmiş olan adam mektubu alarak kuzey yönünde Pakistan'ı boydan boya geçerek küçük ama fanatik bir kent olan Miramşah'a gitti. Daha önce kararlaştırılmış olan bir çayikhanede Güney Vaziristan dağlarına kadar gitmesine izin verilecek kadar güven duyulan başka bir adamla buluştu ve mektup bir kez daha el değiştirdi. Yanıt da aynı yoldan geri gitti. Yanıtın yerine ulaşması tam 10 gün sürdü. Ama doktor hatta bu süreyi Basra Körfezi'nde geçirmedi. Önce Kahire'ye, oradan da batıya, Fas'a uçtu. Orada birkaç görüşmede bulunup ekibe katılacak 4 yeni eleman seçti. Hala gözetim altında bulunmadığından bu yolculuğu hiçbir radar tarafından kaydedilmedi. Güzellik dağıtılırken Bay Wai Wing Lee'nin ortalıkta olmadığı kesindi. Kısa boylu ve tıknazdı, bir kurbağayı andırıyordu. Omuzlarının üzerine futbol topunu andıran bir baş oturtulmuştu. Yüzü çiçek hastalığından kalma izlerle doluydu ama işini iyi yapıyordu. Zamboanga yarımadasındaki gözlerden uzak nehir ağzına ekibiyle birlikte Java Star'dan 2 gün önce varmıştı. Guangdong yeraltı dünyasında önemli bir rol oynadıkları Çin'den buraya gelirlerken can sıkıcı pasaport ve vize sorunlarıyla uğraşmaları gerekmemişti. Kaptanına yüklü bir rüşvet yedirdikleri yük gemisine binmişler, böylece Jojo adasına gitmişlerdi. Buradan da Filipinler'deki bir nehir ağzından 2 hızlı bot onları almaya gelmişti. Bay Wei, ev sahibi Bay Lampong ile kendisini tavsiye etmiş olan o bölgenin Abu Sayyaf şefini selamlamış, bir düzine adamının kalacağı yerleri kolaçan etmiş, ücretinin %50'sini tahsil etmiş ve atölyeleri görmek istediğini belirtmişti. Atölyeleri titizce inceledikten sonra oksijen ve asetilen şişeleri sayıp hoşnutluğunu dile getirdi. Sonra Liverpool'dan gönderilmiş olan fotoğrafları incelemeye başladı. Java Star içeriye getirildiğinde o ne yapılması gerektiğine çoktan karar vermişti bile ve hiç zaman kaybetmeden işe koyuldu. Gemileri değiştirmek onun uzmanlık alanıydı ve Güneydoğu Asya denizlerinde sahte ad ve belgelerle seyreden yük gemilerinden %50'sinin görünüşlerinin de sahte olması Bay Wei'nin eseriydi. 2 haftaya gereksinimi olacağını söylemiş olmasına karşın ona 3 haftalık bir süre tanımışlardı. Bu süre içerisinde Java Star Countess of Richmond'a dönüşecekti. Bay Wei bunu bilmiyordu, bilmesi de gerekmiyordu zaten. İncelediği fotoğraflarda geminin adı silinmişti. Bay Wei ad ve belgelerle ilgilenmiyordu, onu ilgilendiren dış görünüştü. Java Star'ın bazı parçaları kesilerek kısaltılacak, bazıları ise de kesilerek tamamen çıkarılacaktı. Yine bazı parçaları kaynaklanmış çelikle yeniden biçimlendirilecekti. Ama her şeyden önemlisi 3 çift halinde köprüden kıç bölümüne kadar yerleştirilecek çelikten 6 adet uzun açık deniz konteyneri eklenecekti. Ama bunlar gerçek konteynerler olmayacaktı. Üzerlerindeki Hapag-Lloyd yazısına kadar dört bir yanından ve yukarıdan bakıldığında gerçekten farksız olacak, yakından bakıldığında da hiçbir kuşku uyandırmayacaklardı. Aslında iç kısımda konteynerleri birbirinden ayıran duvarlar olmayacaktı. Yerinden çıkarılabilir menteşeli bir kapağı olacak ve köprünün bulunduğu yerden böyle bir şey olduğunu bilmeyenlerce asla bulunamayacak, gizli bir kapıyla girilebilinecek uzun bir galeri olacaktı. Boyama işlerini Bay Wei ile ekibi yapmayacaktı. Bunu Filipinli teröristler yapacak ve geminin adı Bay Wei gittikten sonra yazılacaktı. Kaynak makinelerini devreye soktuğu gün Countess of Richmond Süveyş kanalından geçiyordu. Ali Aziz el-Hattab villaya geri döndüğünde artık farklı biriydi. Tutsağının kelepçelerinin çözülmesini buyurduktan sonra onu öğle yemeğine davet etti. Gözleri coşkuyla ışıldıyordu. Şeyh ile şahsen bağlantıya geçtim diye kedi gibi mırıldadı. Görünüşe göre bundan dolayı büyük bir onur duyuyordu. Yanıt ona yazılı gelmemişti. Dağlardan gelen ulak mesajı sözlü olarak iletmiş, kendisi de bunu son sözcüğüne dek ezberlemişti. Bu da El-Kaide'nin üst mercilerinde sıkça uygulanan bir yöntemdi. Ulak Basra körfezine kadar getirilmişti ve Raş'a demir attığında mesajı Doktor Hattab'a sözcüğü sözcüğüne tekrarlamıştı. Son bir formalite kaldı diye belirtti. Üzerindeki diş taşın eteğini baldırına kadar kaldırır mısınız? Martin söyleneni yaptı. Hattab'ın hangi bilim dalında eğitim gördüğü konusunda hiçbir fikri yoktu. Bildiği tek şey adamın doktor ünvanına sahip olduğuydu. İnşallah tıp doktoru değildi. Kuvvetli yara izini büyük bir titizlikle inceledi. Tam olması gerektiği yerdeydi. Son derece saygı duyduğu bir adam tarafından 19 yıl önce Jaji mağarasına atılmış 6 dikiş. Sağ ol dostum. Şeyh sana şahsen selamlarını iletti. Ne kadar olağanüstü bir onur. O ve doktor, genç savaşçıyı ve o gün konuşulanları çok iyi anımsıyorlar. Büyük şeytana öldürücü darbeyi vuracak olan ve kulelerin yok edilmesini bile gölgede bırakacak olan gizli göreve seni de dahil etme yetkisini verdi bana. Allah'a canını teklif ettin, teklifin kabul edildi. Anlı şanlı bir şekilde can verecek ve gerçek bir şehit olacaksın. Senin ve diğer şehitlerin adlarını binlerce yıl sonra bile anmaya devam edecekler. Doktor Hattab'ın boşa kaybedilen 3 haftadan sonra daha fazla zaman kaybetmeye niyeti yoktu. El-Kaide'nin sahillerdeki tüm kaynakları harekete geçirildi. Bir erkek berberi gelerek Martin'in birbirine girmiş uzun saçlarını keserek batılı bir tarz verdi. Sakallarını da tıraş edecekti ama Martin itiraz etti. Müslüman ve Afgan olarak sakalından fedakarlık etmek istemiyordu. Hattab sakalın iyice kısaltılarak çenede sivri sakal olarak kalmasına izin verebileceğini ama sakalın asla daha uzun kalamayacağını belirtti. Süleyman pasaport fotoğrafları çekti ve aradan 24 saat geçmeden masanın üzerine kusursuz ve eksiksiz bir pasaport bıraktı. Bu pasaporta göre pasaportun sahibi batı yandaşı Bahreynli bir gemi mühendisiydi. Bir terzi gelerek Martin'in ölçülerini aldı. Bir dahaki gelişinde yanında bir çift ayakkabı, çorap, gömlek, kravat ve koyu gri bir takım elbiseyle eşyalarını koyması için küçük bir bavul vardı. Yolcular ertesi sabah yola koyulacaklardı. Abu Dhabi ile olan Süleyman bütün yol boyunca Afgan'a eşlik edecekti. Diğer 2 kişi ise yöre halkından devşirilmiş ve vazgeçilir nitelikte olan 2 kas gücüydü. Villa görevini tamamlamıştı. Kısa süre içerisinde temizlenecek ve boşaltılacaktı. Doktor Hattab daha önce yola çıkacağı için son bir defa Martin'le konuşmak istedi. Sana gıpta ediyorum Afgan. Bunun ölçüsünü tahmin bile edemezsin. Allah adına çarpıştın, kanın aktı, acılar çektin ve onun uğruna kafirlerin hakaretlerine tahammül ettin. Şimdi de onun için öleceksin. Keşke sana hiç değilse eşlik edebilseydim. Cennete benden önce gideceksin. Bana orada bir yer ayır, inşallah.
Ayrım sonu.